Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Meali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razigin kıraati ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Sadakallahu aliyyul azim.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Ordu Beheş 1400, Hicri Gameri 10 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 23 Nisan 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızdan önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti Hatice'nin vefat yıldönümü ve Ramazan ayını karşılarken Nur Kapısı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Mehmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Garibabad'ı %60 uranyum zenginleştirme yöntemindeki değişiklik plana göre önceden tasarlandı dedi. Avrupa Birliği yetkilisi Viyana görüşmelerinin ırkçı İsrail'le hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Suriye, Güvenlik Konseyi ırkçı İsrail rejimini Suriye'yi işgal etmeye teşvik ediyor açıklamasında bulundu. İşgalci İsrail rejimi Filistinlere ait 147 dönüm araziye el koydu. Çekya, Rus diplomatları sınır dışı etmeye devam kararı aldı. Şimdi haberler.
Bugün 10 Ramazan, Peygamber Efendimizin değerli eşi Hazreti Hatice'nin vefat yıldönümüdür. Kureyş'in en tanınmış ve en zengin kadınlarından olan Hazreti Hatice, Bisset'ten 10 yıl önce Yüce İslam Peygamberi ile evlenmişti. Hazreti Hatice, İslam Peygamberinin risaletine iman getiren ilk kadın olup tüm servetini ve gücünü İslam dini uğruna harcadı. O değerli kadın, İslam'dan önce güzel sıfatı, paklığı ve faziletiyle Tahire olarak lakaplandırılmıştı. Hazreti Hatice'nin varlığı Peygamber Efendimiz için çok büyük öneme sahipti. Zira o değerli kadının vefatını büyük musibet ve değerli eşi ve amcası Ebu Talib'in vefat ettiği yılı da hüzün yılı olarak nitelemiştir. 6 çocuğa sahip olan Hazreti Hatice'nin çocuklarından Hazreti Fatıma selamullahi aleyha çok yüce makama sahiptir. O Hazret, babası ve değerli eşi Hazreti Ali aleyhisselamdan sonra İslam dininin liderliğini ve Peygamber Efendimizin soyunun devamını sağlamıştır. Hazreti Hatice'nin vefatı münasebetiyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz.
Meşhed'de Aslan-ı Kuds Rezevi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüccetül İslam Ahmet Mervi, Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret için yılda yaklaşık 500 bin Pakistanlı'nın geldiğini ve bu ziyaretçilere en iyi şekilde hizmet sunmaya çalıştıklarını söyledi. Astana Kuds haber sitesine göre Perşembe günü Meşet'te Pakistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Ahmet Mervi, Pakistan hükümetine son yıllarda Pakistanlı hacıların güvenliğini sağladıkları için teşekkür etti. Mervi, Pakistan'ın saygınlığını, bağımsızlığını ve otoritesini kendi bağımsızlığımız ve otoritemiz olarak görüyoruz ve Pakistan'ın Keşmir ile ilgili haklı talebini her zaman savunuyoruz dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı da Pakistanlı ziyaretçilerin İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesini ziyaretine işaretle bu türbe çalışanlarının Pakistanlı ziyaretçilere gösterdiği ilgiye teşekkür ederek yılda 500 bin kadar Pakistanlı ziyaret için Meşit'e geldiğini ve bu rakamın bundan sonra daha da artacağına inandığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pakistan'ın Kuveyt'e kentinde bir otelin terör operasyonunu ve bombalanmasını derin bir endişe konusu olarak değerlendirip şunları belirtti. İran, terörle mücadelede Pakistan hükümeti ve halkının yanında yer alıyor. Fars Haber Ajansı'na göre İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün akşam yaptığı açıklamada Pakistan'ın Kuveyt'teki Serena Oteli'nde düzenlenen terörist operasyona temas ederek bu olayda hayatını kaybedenler ve yaralılardan dolayı üzüntüsünü bildirdi. Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti terörle mücadelede Pakistan hükümetinin ve halkının yanında yer alıyor dedi. Pakistan'da dün bir otelde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi yaralandı. Patlama sırasında otelde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı heyeti olayı yara almadan atlattı. Bomba imha ekipleri saldırıda yaklaşık 50 kilogram patlayıcı maddenin kullanıldığını açıkladı. Patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar görürken otelde hasar oluştu.
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki daimi temsilcisi ve büyük elçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yayınladığı yeni rapor hakkında yaptığı değerlendirmede %60 zenginleşme yöntemindeki değişikliğin daha önceden planlandığını söyledi. Garib Abadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın geçtiğimiz günlerde IR6 zincirinde %60 zenginleşme yapıldığını ve IR4 makinelerinin zincirinin aynı anda zenginleştirildiğini doğrulayan yeni bir raporun yayınlanmasının ardından açıklamada bulundu. Garib Abadi, bu yöntem değişikliği yeni bir konu değil. Tamamen teknik önlemler ve kararlarla ilgili. Ayrıca İran'ın geçen hafta ajansa sunduğu tasarım bilgileri soru kitapçığında da öngörülmüştür dedi. Garib Abadi, soru kitapçığında ilk olarak IR6 ve IR4 makinelerinin iki zincirinde %60 oranında zenginleştirmenin paralel olarak yapıldığını ve birkaç gün sonra iki zincirin birbirine bağlandığını belirtti.
Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Sözcüsü, Siyonist rejimin İran nükleer anlaşmasının bir üyesi olmadığını ve Viyana görüşmeleriyle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. İRNA'ya göre Peter Stano, dün işgal altındaki Güney Filistin'deki Dimona nükleer reaktörü etrafındaki füze saldırısının Viyana'da devam eden nükleer görüşmeler etkisi hakkında gazetecilere verdiği röportajda İsrail'in nükleer anlaşma müzakereleriyle irtibatın olmadığı açık olmalı dedi. Stano ayrıca nükleer anlaşmadan çıkan Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesiyle ilgili olarak nükleer anlaşma koordinatörü ile Viyana merkezli Amerikan heyeti arasında temasların sürdüğünü söyledi. Öte İsrail ordusu dün sabah kardan havaya bir füzenin Suriye'den işgal altındaki toprakların güneyindeki Dimona bölgesi yakında düştüğünü doğruladı. Habere göre Siyonist rejim füze saldırısının herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığını ve Dimona nükleer reaktörünü vurmadığını iddia etti. Ancak haber kaynakları çarşamba gecesi işgal altındaki bölgelerin güneyindeki Nekav Çölü'ndeki Dimona nükleer reaktörünün etrafında sirenlerin çaldığını bildirdi. Batı medyası saldırıyı İran İslam Cumhuriyeti'nin Natanz nükleer tesisine yapılan son saldırıya karşı bir misilleme hareketi olarak nitelendirdi.
İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınır muhafızlarının görüşmesinde Aras Nehri üzerindeki ortak barajların kuzey yakasının güvenliği Azerbaycan Cumhuriyeti sınır muhafızlarına devredildi. İrna Ajansı'na göre Aras sınır nehri üzerindeki Huda, Afrin ve Kız Kalesi barajlarının güvenliği, Karabağ'ın işgal altındaki bölgelerindeki konumu sebebiyle 2004 yılından bu yana İran sınır güçleri tarafından sağlanıyordu. İran Sınır Polisi Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Celal Setare ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kara Sınırları Komutanı Araz Muhammedov dün Huda Afrin sınır kasabasında yaptıkları görüşmede kuzey taraftaki ortak barajların güvenliğinin 17 yıl sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devredilmesi kararlaştırıldı. İran Sınır Muhafızları Komutan Yardımcısı görüşmeden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Huda Afrin ve Kız Kalesi barajlarının kuzey tarafları uzun yıllardır üçüncü bir ülke tarafından işgal edilmişti ve bugün Azerbaycan Cumhuriyeti bölgede tam egemenlik kazandı dedi. General Stare, iki ülke yetkililerinin aldığı önlemlere göre bu iki barajın her iki tarafında da işgal sırasında İran tarafından güvenlik sağlanmıştır dedi. İranlı yetkili bugün Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bölgedeki tam egemenliğiyle kuzey bölgedeki barajın güvenliği Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iade edilmiştir dedi.
AFAD verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarından 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD saat 22.49'da Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7.08 olarak açıklandı. AFAD'dan yapılan ilk açıklamada gelişmeleri takip ediyoruz ifadeleri yer aldı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında geçen 14 Nisan tarihinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı. Depremin derinliğinin de 2.51 kilometre olduğu kaydedilmişti.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Amerikalı senatörlerin Joe Biden'a 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma çağrısına ilişkin herhangi bir şekilde bir müttefikimizin geçmişte tarihe mal olmuş olaylar hakkında Ermeni soykırımı gibi sözde bir ifadeyi kullanması müttefiklik ilişkilerine yakışmaz dedi. Amerika medyası Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberlerde Başkan Biden'ın Ermeni soykırımını tanıyacağını ileri sürdü. Amerikan medyasının Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberlerde Başkan Joe Biden'ın Ermeni soykırımını anma günü olarak kabul edilen 24 Nisan'da 1915'te Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1,5 milyon sivil Ermeninin sürgün sırasında öldürülmesini soykırım olarak tanımaya hazırlandığı belirtildi. Yetkililer Amerika'nın Ermeni soykırımını kabul etmesiyle insan hakları konusunda verilecek mesajın Türkiye ile ittifakı yıpratma riskinden daha ağır basacağı görüşünün hakim olduğunu belirtti.
Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Bessem Sebbah, Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını yerine getirememesinin işgalci rejimi Suriye yönelik saldırganlığı sürdürmeye teşvik ettiğini vurguladı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Bessem Sebbah, Orta Doğu'daki durumla ilgili dünkü oturumda konsey başkanlığına sunduğu konuşmada Filistin toprakları, Suriye Golanı ve Güney Lübnan'daki Şiba çiftliklerinde devam eden İsrail işgalinin Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluklarını yerine getiremediğini ve İsrail İşgal Teşkilatı'nın uluslararası iradeye boyun eğmeyi ve Arap topraklarının işgaline son vermeyi mecbur edemediğini bir kez daha hatırlattığını söyledi. Bu bağlamda Sabah bunun bölgemizde devam eden istikrarsızlığın ana faktörü olduğunu ekledi. Sabah Amerika'nın başta olmak üzere Güvenlik Konseyi'nin bazı kalıcı üyelerinin son 50 yılda tüm yeteneklerini İsrail işgalini desteklemeye, korumaya ve işgal altındaki topraklardaki Arap halkımıza karşı suçlu baskıcı sistematik uygulamalarını örtbas etmeye adadıklarını belirtti. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amerika'nın İsrail'in işgal varlığına verdiği destek ışığında Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını yerine getirememesinin işgalin kuvvetler ayrılığı anlaşmasına ilişkin Güvenlik Konseyi'nin 1974 tarihli 350 sayılı kararına ihlal olarak Suriye topraklarına yönelik saldırılarını sürdürmeye teşvik ettiğini belirtti.
Siyonist kaynaklar Perşembe gecesi rejimin işgalindeki Filistin'de yer alan Hayfa kentinde tesislerden birinde amonyak sızıntısı olduğunu bildirdiler. Siyonist rejim Kanal 7 televizyonu Hayfa kentindeki tesislerden birinde amonyak sızıntısı olduğunu bildirerek olay yerine kurtarma ekipleri gönderildi dedi. Daha fazla ayrıntı vermedi. Bu arada haber kaynakları çarşamba gecesi işgal altındaki bölgelerin güneyindeki Nagav çölündeki Dimono nükleer reaktörünün etrafında sirenlerin çaldığını bildirdi. Daha önce nükleer reaktörün çevresinde bazı gürültülü patlamalar rapor edilmişti.
İşgalci İsrail makamları Beytullah'a bağlı Nahalin ve Husan beldelerindeki 147 dönüm araziye el koymayı öngören planı onayladı. Beytullah'ın utanç duvarı ile mücadele komitesi başkanı Hasan Berücü'yü işgal yetkilileri tarafından el konulan arazilerin Filistinlere ait olduğunu, Beytullah'a bağlı Nahalin ve Husan beldelerinde yer aldığını belirtti. Geçtiğimiz Haziran ayında işgal makamları Husan, Nahalin ve Vadi Fukin beldelerindeki topraklara el koyarak Yahudi yerleşimcilerin yararına kullanmak üzere arazilerin tarım şeklindeki statüsünü sanayi olarak değiştirmişti. Nahalin beldesi son zamanlarda Filistinlerin topraklarında yasa dışı kurulan yerleşkelerde yaşayan ve bölgeyi tamamen kontrol altına almak isteyen Yahudi yerleşimciler ile işgal güçlerinin yoğun saldırılarına maruz kalıyor.
Irak Başbakanlığı'na bağlı medya güvenlik ağı tarafından yapılan açıklamada Amerikan öncülüğündeki koalisyon askerlerin bulunduğu Bağdat Havalimanı civarına 3 adet roketin düştüğü aktarılırken Irak basında yer alan haberde ise bir güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi. Bağdat Havalimanı'nı hedef alan 8 roketten 5 roketin havalimanı dışına düştüğünü bildiren açıklamada 3 roketin de havalimanının etrafına düştüğü kaydedildi. Havalimanına düşen 3 roketin Kerç Cezaevi Terörle Çaba Üniteleri Akademisi ve Acil Müdahale Birliği yakınlarına düştüğünü aktaran açıklamada saldırı sonucu rastgele bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Açıklamada olay mekanında araştırma yapan güvenlik güçlerinin bölgede patlamamış 10 adet roket bulduğu da bildirildi.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü, Suudi rejiminin Aramco şirketi ve Kral Halit üssünün 3 İHA ile hedef alındığını belirtti. El Alem'e göre Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri bu sabah Yemenli savaşçıların cezandaki Aramco petrol şirketi ile Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamiset Muşit'teki Kral Halit hava üssüne karşı 3 insansız hava aracı ile saldırı düzenlediklerini bildirdi.
Medya kaynakları eski Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Naif'in destekçilerinin yaygın şekilde tutuklandığını bildirdi. Tutukluların Twitter sayfasında yer alan haberlere göre Suudi güvenlik güçleri sosyal medyada aktif olan eski Veliaht Prens Muhammed bin Naif'in çok sayıda destekçisinin tutuklandığını bildirdi. Habere göre bu kişilerin çoğu Twitter sayfalarında Muhammed bin Naif'in bir fotoğrafını yayınladıkları için tutuklandı. Ocak 2015'ten Ocak 2017'ye kadar veliaht olan Muhammed bin Naif, Kral Selman tarafından görevden alınmış yerine Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman getirilmişti.
İngiltere parlamentosu Çin'in Sincar Uygur Ozark bölgesindeki ispat edilmemiş baskı iddialarını soykırım olarak tanıyarak hükümetin Pekin'e yönelik baskıyı artırmaya çağırdı. Avam kamerasındaki oturumun ardından milletvekilleri Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde baskı politikaları yürüttüğü yolundaki henüz ispat edilmemiş iddiaları kınayan bir karar aldı. Kararda iddialar soykırım olarak tanınırken hükümete Uygur Türkleri için harekete geçme ve Pekin'e yönelik baskıyı artırma çağrısı yapıldı.
Çekya Dışişleri Bakanı Jako Kulhanek, 20 Çekya diplomatını sınır dışı etme kararı alan Rusya'nın verdiği bu kararını değiştirmemesi üzerine ülkesinin daha fazla Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını söyledi.
Ve son haberimiz, İran'ın 89 kilo haltercisi Kiyanuş Rustemi, Özbekistan'da düzenlenen Asya Şampiyonası'nda toplam 373 kilo rekorla altın madalya kazandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Aziz dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz 40'a aşkın insan hakları kuruluşundan Biden'a İran yaptırımlarını kaldırma çağrısı etrafında. Koronavirüs pandemisinin devam etmesi ve yeni dalgalarının İran ve dünyanın farklı noktalarına baş göstermesiyle ilaç, aşı ve tıbbi malzeme ihtiyacı daha da açık bir şekilde hissedilmektedir. Ancak Amerika'nın yaptırımların devam etmesi İran'ın uluslararası sağlık piyasalarına erişim yolunda büyük engeller oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 40'ı aşkın uluslararası insan hakları örgüt ve kuruluşu Biden hükümetinden koronavirüsle mücadeleyi zorlaştıran İran'a karşı yaptırımları kaldırmasını talep ettiler. Mektup şeklinde yazılan talepler çerçevesinde Biden'dan koronavirüs pandemisi sırasında İran'a yönelik insani yardımların ulaştırılması için durumu kolaylaştırması vaatlerine bağlı kalması istenmiştir. Bu hususta aşılama süresinde baş gösterecek her türlü ertelenme veya gecikmenin sıradan insanların doğrudan hayatlarını etkileyeceği uyarısında da bulunuldu. Amerika bu ülkenin siyasetlerine uymak istemeyen ve Washington karşısında diz büküp eğilmeyen ülkelere karşı daima yaptırımları bir araç olarak kullanmıştır. Bu doğrultuda Amerikan eski başkanı Trump, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek İran'ın farklı ekonomik sektörlerine yönelik ağır yaptırımlar uyguladı. Bu bağlamda İran'a karşı maksimum baskı kampanyası başlatıldı. Ardından koronavirüs pandemisinin dünyada küresel işbirliği ve diğer ülkelere sağlık açısından yardım etme düşüncesini ortaya çıkarmasına rağmen bu yaptırımlar daha da ağırlaştı ve tam hız devam etti. Bu bağlamda ülkelerin aşı temini, gereken ilaçlar ve tıbbi malzemeler ve cihazların temininde de kolaylıklar sağlanması zarureti vurgusu yapıldı.
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom bu hususta şöyle bir açıklamada bulundu. Ülkeler epidemiler ile mücadele konusunda yeni uluslararası anlaşmaların imzalanması ve sağlanması çerçevesinde birbirleriyle işbirliği yapmalılar. Tüm tavsiyelere rağmen Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları hala devam ediyor. Öyle ki son aylarda İran'ın küresel piyasalara erişiminin engellenmesi, ilaç ve tıbbi cihazlar ve malzemelere erişimini de engellemiştir. Bu durum ise birçok hasta insanı ölüme sürüklemiştir. Korona aşısının Avrupalı ve Amerikalı firmalar tarafından üretilmesi ve farklı ülkelerin aşı satın alması ve aşılama başlatması nedeniyle bu konu daha ciddi bir sorun haline gelmiştir. Aslında Amerika'nın İran'a yönelik maskacı yaptırımlarının devam etmesi, korona aşısının İran ve Amerika yaptırımına tabi ülkelere satılmasında bile ciddi bir engel oluşturmuştur. İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti bu hususta şöyle diyor. Tıbbi ekipman ve malzemelere ihtiyaç duyulduğunda tek taraflı ve yasa dışı Amerikan yaptırımları İran'ın erişimini engelledi. Aşılar alanında İran aşı ithal etmek için gerekli adımları attı ancak korona aşısına bile tam erişim söz konusu değildir. Pek çok insan hakları grubu da bu hususta kaygılarını belirtmişlerdir. Bu bağlamda birçok insan hakları grubu farklı dilekçeler imzalayarak yaptırımların insanların günlük yaşamlarını doğrudan etkileyen ciddi ekonomik sonuçlara sahip olduğunu belirtmekteler. Yaptırımlar küresel sağlık krizini şiddetlendirmiş ve suçsuz sivillerin erişimini engelleyerek onları ölüme sürüklemiştir. Amerikan hükümeti yaptırımların ülkeler ilaç ve tedaviye erişimini engellemediğini iddia etse de pratikte bu yalan dolan iddiadan başka bir şey değil. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü Ebulfaz Emu'yu şunları kaydetti. Ekonomik terörizm hedeflenen ülkeleri koronavirüsle savaşmak bağlamında gerekli ilaçlara, hizmetlere ve tıbbi donanıma erişimden mahrum ediyor. Pek çok Amerikalı yetkiliye göre eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun belirttiği gibi Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları şimdiye kadar başarısız oldu. Pompeo bu bağlamda şöyle demişti. Umduğumuz yere ulaşamadık ve İran'ı geri çekilmeye ve yeni bir anlaşmaya varmaya zorlayamadık. Görünen o ki insan hakları gruplarından gelen tüm uyarı ve taleplere rağmen ve Amerikalı yetkililerin insan hakları alanındaki iddialarına karşın Amerika yetkilileri yaptırım politikalarını ve ekonomik ve sağlık terörünün güçlendirilmesini vurgulamaya devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne petrol dışı ihracatının artması etrafında. Farklı ve çeşitli inişli ve çıkışlı süreçlere rağmen mevcut miladi yılın başından itibaren İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari işbirlikleri büyümeye yüz tutmuştur. Bu hususta bölge medya organları Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin Hazar Havzası ülkelerini petrol dışı ihracatları alanda ilk konumda yer aldığını bildirdiler. Geçen yılda ise İran'dan 520 milyon dolar değerinde 1 milyon ton kadar ticari mal Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ihraç edilmiştir. Bu rakam ise Hazar Denizi Havzası ülkeleri çerçevesinde en büyük petrol dışı ihracat rakamı sayılıyor. İşgal altındaki Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının Ermenistan ile son savaş sırasında kurtarılması, Tahran ve Bakü liderlerinin Kuzey-Güney koridorunu tamamlama azmi ve iradesi de büyümüştür. Bu stratejik koridorun inşası ile bu koridor üzerinde yol alan ülkeler, özellikle de İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti, önemli bir gelir kaynağı elde edeceklerdir. Kuzey-Güney Demiryolu Uluslararası Koridoru, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden Hindistan ve Çin'e, Rusya ve Doğu Avrupa'ya bağlamaktadır. Son aşamaları tamamlamakta olan bu projenin tamamlanması ile yıllık olarak 10 milyon ton yük taşıma ve 3 milyon yolcu taşıma kapasitesi oluşacaktır. İran'ın bu koridor üzerine bulunan ülkelerle ticari ilişkilerini güçlendirmesiyle İran'ın da bölgesel, ekonomik ve siyasal istikrar üzerindeki etkinliği de önemli derecede artacaktır.
Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki savaşın sona ermesinden sonra Tahran ve Bakü yetkililerinin siyasi iradelerinin karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi ve derinleşmesine dayandığı görülüyor. Bu bağlamda iki komşu ülkenin yetkilileri bu ilişkilerin öneminin farkında olmakla beraber ikili ve bölgesel işbirliğini geliştirmek için çalışıyorlar. Bu bağlamda Ermenistan ile savaşın sona ermesinin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin iki üst düzey yetkilisinin Tahran'ı ziyaretinden bahsedebiliriz. Gerçekte Azerbaycan Cumhuriyeti'nin iki üst düzey siyasi yetkilisinin son aylarda Tahran'ı ziyaret etmesi, iki komşu ve Müslüman ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerde bir artış sürecinin başladığını göstermektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Kasım ayında Tahran ziyareti, bu üst düzey Bakü yetkilisinin Dışişleri Bakanı olarak göreve başladıktan sonra ilk ziyaretinden biriydi. Ceyhun Bayramov, Tahran'a yaptığı ilk siyasi ziyaretinden birinde ekonomik ve ticari işbirliğini genişletmek amaçlarına vurgu yaptı. Bu da İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti için stratejik ve vazgeçilmez öneme sahip olduğunu gösterdi. Bu konuda Azerbaycan Cumhuriyeti siyasi uzmanı Elşen Manov, Bayramov'un savaş sonrası dönemde Tahran'a ziyarette bulunduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Dağlık Karabağ Savaşı sonrası Tahran ziyareti ikili ve bölgesel ilişkileri incelemek açısından çok önemli. Özellikle Bayramov'un Ermenistan'la savaşın sona ermesinden bu yana ilk dış ziyareti olması itibariyle bu husus önem taşımaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahran ziyaretinin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Şahin Mustafayev de Tahran'ı ziyaret ederek İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dairesi Başkanı Mahmut Vaizi ile görüştü ve İran İslam Cumhuriyeti ve ekonomik ve ticari işbirliğini genişletmenin yollarını ele aldı. Genel olarak İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında İlişkilerin petrol dışı başta olmak üzere çeşitli alanlarda genişlediğini ve mevcut eğilim çerçevesinde Tahran ve Bakü'nün ikili ve bölgesel işbirliğini daha da güçlendirmek için tüm kaynaklarını seferber ettiklerini belirtebiliriz. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 3 Ordu Beheş 1400, Hicri Kameri 10 Ramazan 1442 ve Miladi 23 Nisan 2021 Cuma. ...1445 yıl önce bugün Hicri Kameri, 10 Ramazan hicretten önce 3 yılında Peygamber Efendimizin değerli eşi Hazreti Hatice selamullahi aleyha Mekke kentinde vefat etti. Kureyş'in zengin kadınlarından olan Hazreti Hatice selamullahi aleyha, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bisetinden 15 yıl önce onunla evlendi. Bu değerli insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin risaletine iman getiren ilk kadındı ve tüm gücüyle kendi servetiyle İslam dininin yardımına koştu. Hazreti Hatice selamullahi aleyhanın varlığı İslam peygamberi için o kadar önemliydi ki peygamber bu büyük kadının rihletinin büyük bir musibet olduğunu buyurdu ve Hazreti Hatice selamullahi aleyha ve kendisinin diğer hamisi olan Hazreti Ebu Talib'in rihlet yerini de Ümmül Hüzün yani Hüzün Yılı olarak adlandırdı. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Ebu Talib aynı yılda vefat etmişti. Hazreti Hatice selamullahi aleyha'nın rihletinden sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'den iyilikle yad ederdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şunları buyurdu. Allah'a andolsun ki Hatice'den iyisi Allah tarafından bana gönderilmemiştir. Halk kafir olduğu vakit o bana iman etti ve halk beni tekzip ettiği zaman da beni tasdik etti. Hicri Şamsi 3 Ordu 5 günü İran takviminde Safeviler döneminin önde gelen hekim, fakih ve alim, şeyhi, Bahai lakaplı Muhammed bin Hüseyin Amili'yi anma günüdür. Hicri Kameri 953 yani miladi 1546'da Baalbak kentinde dünyaya gelen Şeyh Bahai, Şehit Sani öğrencilerinden sayılıp İslam dünyasının iftiharlarından biridir. Şeyh Bahai değerli yaşamı boyunca dünyanın çeşitli bölgelerine seferler düzenledi ve gittiği her bölgede oradaki önde gelen hocalardan feyizler aldı. Şeyh Bahai mimari, matematik, edebiyat, hadis, fıkıh usulü gibi bilim dallarında yaklaşık 100 değerli eser kalem aldı ve bu dallarda birçok öğrenci de yetiştirdi. Şeyh Bahai'nin yetiştirdiği alimlerden bazıları Molla Sadra-i Şirazi, Molla Muhsin Feyz Kavşani, Feyyaz Lahici, Muhakkık Sebzebari, Seyyid Hasan Korki, Seyyid Macid Bahrani ve Molla Muhammed Taki Meclisi gibi alimlerdi. İran'a çocukken gelen Bahai, Hicri Kameri 1031'de İsfahan'da vefat etti ve vasiyeti üzerine Naş-ı Meşe'de götürüldü ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın Pak Türbesi'nde defnedildi. ...42 yıl önce bugün Hicri Şamsi 3 Ordu 5 1358'de İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk genelkurmay başkanı General Muhammed Veli Garani terör eylemi neticesinde şehit düştü. Bu olay İslam İnkılabı'nın zaferi erdiği ilk yıllarında inkılapçı şahsiyetleri şehit eden Furkan terör örgütüne bağlı çeteler tarafından yapıldı. Hicri Şamsi 1292'de Tahran'da dünyaya gelen Garani, İlk eğitimini bitirdikten sonra orduya katıldı. Hicri Şansı 1357 yılının sonlarında yani İslam İnkılabı'nın zaferi ermesi içinde General Garani İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni tarafından İnkılap Konseyi'nin üyeliğine seçildi, ardından İran Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet,
Akşener, 128 milyar doları açıklayacağız diye 128 ayrı masal anlatıyorlar.
Karar,
Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında konuşuyor.
Milli Gazete,
Karamollaoğlu'ndan hükümete eleştiri.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Taakkol 21 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde 128 milyar dolar nereden çıktı bu sorun başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Az okuyan bir millet olduğumuz için çağımızın zorunlu bilgilerini okumaktan ziyade ısraplı tecrübelerle öğreniyoruz. Hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı gibi felsefi kavramlar ve akıl almaz bir miktar olan 128 milyar doların erimesiyle de Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ne demek olduğunu öğreniyoruz, diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'na karşı 2014'ten itibaren kamuoyu önünde cephe almış, faizci diye suçlamıştı. Ben de 4 Haziran 2014 günü yazımdan bu yana Merkez Bankası'nın bağımsızlığını savunuyorum. İktidar tabanından hayli tepkiler gelirdi. Devlet içinde bağımsız kurum mu olurdu? Milli irade Merkez Bankası'na söz geçiremeyecek miydi? Numan Kurtulmuş da şöyle diyordu. Askeri vesayet büyük ölçüde kalktı. Sıra Merkez Bankası, üst kurul ve yargı vesayetine geldi. Araçsal bağımsızlığa eyvallah ama hükümet başka telden, Merkez Bankası başka telden çalarsa bunun adı araçsal bağımsızlık olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, anonim şirketi bağımsız olsun, peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığı ne olacak? Egemenlik anlamındaki bağımsızlıkla görev yetki anlamındaki bağımsızlığı karıştıran söylemler kitlelerde çok itibar görüyor, oy da getiriyordu. Çünkü sermaye birikimin çok yetersiz olduğu ülkemizde herkesin düşük faizli kredi ihtiyacı vardır. Ama kaynak yaratmak yerine emirle ucuz kredi dağıtınca ekonomik kriz oluyor. İktisadın temel kurallarını da biz böyle yaşayarak öğreniyoruz. Bizde Merkez Bankası'nın bağımsızlığı Ecevit hükümeti zamanında 2001 yılında kanunla getirildi. O yıldan itibaren Süreyya Ser'den geçti, Durmuş Yılmaz ve Erdem Başçı kanun gereği 5'er yılı süreyle başkan olarak başarıyla görev yaptılar. Aynı kanuna göre bankanın bütün yönetim kadrosu banka içinde belli süreler tecrübe kazanmış isimlerden atanırdı. Böylece Merkez Bankası'nın iç kuralları, çalışma usulleri, kurumsal kültürü, etik değerleri atamalara ve işlemlere yön verirdi. Bu durum Merkez Bankamıza itibar ve güvenirlik kazandırıyordu. Bütün işlemler şeffaftı, kamuya açıktı. Olağan dışı işler olmaz, arka bahçe işlemleri hayal bile edilmezdi. Durmuş Yılmaz'ın Euromoney tarafından 2009 yılın Merkez Bankası Başkanı seçildiğini belirtmeliyim. Merkez Bankası bu yetkilerle siyasi baskılara direnebiliyordu. Fakat o hal döneminde 2017'de 375 sayılı kanun hükmünde kararname ve 2018'de de 703 sayılı kanun hükmünde kararname ile Merkez Bankası kanununda değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle Cumhurbaşkanı istediği an banka yöneticilerini değiştirme ve banka dışından yönetici atama yetkileri verildi. Ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası geleneklerini sürdürmek isteyen Murat Çetinkaya, laf dinlemediği için 6 Temmuz 2019'da görevden alındı. Murat Uysal getirildi. Murat Uysal 7 Kasım 2020'de görevden alındı. Naci Ağbal getirildi. Naci Ağbal 20 Mart 2021'de görevden alındı. Şahap Kavcıoğlu getirildi. 20 ayda 4 başkan. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yönetiminde istikrarın nasıl bozulduğunu görüyorsunuz, değil mi?
Esfender Korkmaz 21 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Partizan devlet hayatımızı kararttı" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca 7 CHP'li milletvekili için hazırlanan fezleke komisyona gönderildi. AKP'nin muhalefetin bu kadar üstüne gitmesi dünyada demokrasi ve hukuk alanında Türkiye'yi eksi yazıyor. Bu eksiler dış politikadan ekonomiye her alana yansıyor. AKP 19 yıldır iktidarda ve her alanda ülke çıkmaza sürükledi. İktidarda kalabilmek için devleti de facto parti devleti yaptı. 1946 yılına dek CHP tek partiydi ve parti tek parti devletiydi. Ancak o zaman hedef çok partili sisteme geçmekti. Bunu da gerçekleştirdi. 1950 sonrası Demokrat Parti'de giderek devleti parti devleti yapmıştı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Demokrat Parti döneminde valiler ve kaymakamlar parti organı gibi çalıştılar. Bugün de valiler ve kaymakamlar AKP'li il ve ilçe başkanları ile birlikte ve her seçimde iktidara çalışıyorlar. Demokrat Parti önce üniversite öğretim üyelerine siyaset yapma yasağı getirdi. 30 Kasım 1958'de Demokrat Partisi hükümeti Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ile ilk 8 yıllık hükümet dönemi içerisinde 811 gazeteci toplam 57 yıl hapis cezası verilmiş olduğunu açıkladı. 12 Nisan 1960 tarihinde Demokrat Parti Türkiye Büyük Millet Meclis Grubu yayınladığı bir bildiriyle CHP'yi silahlı ve tertipli ayaklanmalar hazırlamakla bir kısım basını da bunu yalan ve çarpıtılmış haberlerle desteklemekle suçladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir tahkikat komisyonu kurdu. Bugün de AKP CHP'yi terörle işbirliği yapmakla suçluyor. Meclise fezleke geliyor. Toplumu aşırı kamplaştırmak hayatın olağan akışına aykırıdır. Toplumda huzursuzluk yaratır. Bu yönden bakınca 27 Mayıs darbesi yanlıştı. Eğer darbe olmasaydı zaten Demokrat Parti bu durumu sürdüremezdi ve seçimi kaybedecekti. Türkiye'de bugün en belirgin sorun AKP'li olanların devlette işi olması, olmayanların işinin olmamasıdır. Dünkü gazetelerde Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı'nın devlete ait 14 yerde koltuğu olduğu yazılıyordu. İşi olmayan partizanlara da devlet kamu bankaları aracılığıyla para dağıtıyor.
Erinç Yıldan 21 Nisan tarihli Cumhuriyet gazetesinde rakamların anlattığı 128 milyar dolar ve 60 milyar TL başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomi gündemimizde AKP ekonomi idaresinin hesap vermesi gereken iki rakam var. Bunlardan birincisi son 2 sene boyunca Merkez Bankası'nın rezervlerindeki kaybı ifade eden 128 milyar dolar nerede sorusu. Diğeri ise Sosyal Koruma Kalkanı adı altında vatandaşlara aktarıldığı savlanan 60 milyar TL. Birbirine bağlı iki rakam, her ikisi de AKP Ekonomi İdaresi'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye anılan dayatmanın yaratmakta olduğu ekonomik tahribatı ve kriz göz ardı etmeye, güneşi balçıkla sıvanmaya çalışan çaresizlik öyküsünün niceliksel ifadesi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
128 milyar dolar nerede sorusu kamuoyunda daha yakından biliniyor ve bir slogan haline dönüşmüş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, çaresizlik içerisinde söz konusu rakamın kaybolmadığını, sadece Şubat 2017'den bu yana Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile hazine arasında yapılmış olan bir protokol uyarınca, ihtiyaç görülen durumlarda sağlıksız fiyat oluşumlarının önüne geçilmesi için kamu bankaları aracılığıyla döviz işlemleri yapılmış olduğu bilgisini aktarmakla yetinmekte. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise söz konusu işlemin yasal olduğunu ve yolsuzluk anlamına gelmediğinin özenle altını çizmekteydi. Her iki açıklama konunun özünü kaçırma ve örtbas etme çabasından ibarettir. Sorunun özünde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında Türkiye'de bürokrasinin tahribatı ve siyasi sadakate dayalı liyakatsiz idari atamalar nedeniyle oluşan güvensizlik ve belirsizlik ortamından kaynaklanan iktisadi siyasi krizi gizleme çabası yatmaktadır. Bu çabanın ana amacı döviz kurlarındaki yükselme her ne pahasına engellenmeli ve döviz kurları sanki istikrarlıymış gibi gözükmeli görüntüsünün sağlanmasıdır. Ancak bu amaç açıkça söylenememektedir. Zira tüm bu süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ana görevinin fiyat istikrarının sağlanması olduğu, döviz kuru istikrarının hedeflenmesinin söz konusu olamayacağı dile getirilmekte. Deyim yerinde ise yerli yabancı yatırımcıların gözü boyanmaya devam edilmektedir. Hatta bunun da ötesinde söz konusu dönemde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yeni siyasi direktifler doğrultusunda ekonomiyi canlı tutmak amacıyla olağanüstü bir parasal genişlemeye yönelmiş, para arzını 2020'nin Ocak-Temmuz ayları arasında neredeyse iki misli artırmıştır. Dolayısıyla 128 milyar dolar nerede sorusunun özü sadece yasal olup olmayışı değil, iktisat politikalarının tutarlılığı açısından yanlış, tutarsız ve kurumsal itibar kaybı anlamına gelmesidir.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Hatice Selamullah Aleyha'nın vefatı yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının 10. günü İslam dünyasının büyük kadınlarından ve Resulullah Efendimizin fedakar eşi Hazreti Hatice'nin vefat yıl dönümüdür.
Bu sebeple İslam dünyasına taziyelerimizi bildirirken o Hazretin mübarek hayatı ile ilgili hazırladığımız programı huzurlarınıza sunuyoruz.
O gün Hazreti Hatice'nin hastalığı yoğunlaşmıştı. Gerçi gideceği yol onu hüzün ve gamlardan kurtaracaktı, fakat yıllarca varlığıyla övündüğü, hayatın iniş çıkışlarından ondan güç kazandığı, yılların eski dostundan ayrılmak hiç de kolay değildi. Yüce ve aziz peygamberden ayrılma düşüncesi Hatice'yi üzüyordu. Hastalık onu birkaç saniye bile rahat bırakmayacak yoğunluktaydı. İslam peygamberi Hatice'nin gitmesi gereken yolun ne kadar zor olduğunu biliyordu. Mübarek başını Hatice'ye yaklaştırdı ve kulağına yavaşça fısıldadı. Çok yakında seçkin kadınlara misafiri olacaksın. Öyleyse onlara selam söyle. Hatice sanki tekrar yeni bir can kazanmış gibi gözlerini açtı ve sevinçten parlayan gözleriyle sordu. Bu buyurduğun kadınlar kimlerdir? İslam peygamberi şöyle buyurdu. İsa'nın annesi Meryem, Musa'nın kız kardeşi Gülsüm, Firavun'un eşi Asiye ve Hatice artık bir şey duymadı. O Fatıma'nın doğum anında kendisine eşlik edenleri hatırladı ve bir kez daha onlarla buluşma şevkiyle yanıp tutuştu. Resulullah Efendimizin kulağına söyledikleri onun yorgun yüzünü cennet bahçelerine girmek için süsledi.
Thank you.